9. Ayrım.
Sonra vukuat gecesini hatırladı ve bütün kanlı teferruat zihninden bir an içinde geçti. Yüzünün bütün adeleleri gerilmiş ve şakakları ter içinde kalmıştı. Kaymakam onun bu halini görüyor fakat demin cevap alamadığı için bir şey sormuyordu. Oğlunun askere gitmek veya gitmemekten daha ehemmiyetli bir şeyle meşgul olduğunu anlamıştı. Onun dikkatini başka yerlere çekmek için, nasıl gidiyor işler?" dedi. "Arkadaşlarınla nasılsın?" "Öyle ya, bir haftayı geçiyor, sen işe başlayalı." Yusuf başını kaldırıp dalgın gözlerle babasına bakarak, "Hangi işler?" dedi. "Dairedeki işler tabii." "Dairede ne iş var?" "Aman Yusuf, pek acayip mahluksun. Daha geçen gün sana bir kitaplık laf söyledik. İş deyince senle anlıyorsun. Senin orada oturman da bir iş. Ben sana neyle vakit geçiriyorsun diyorum. Korkarım bizim ihtiyarlar seni de namaza başlatacaklar." Yusuf yine cevap vermedi. Biraz sonra eve geldiler. Evde Muazzez'den başka kimse yoktu. Ortalık karardıktan sonra Şahin de geldi. Dört kişi sessizce yemeklerini yediler. Biraz sonra kapı çalındı ve karşıki komşu saatçi Rakım Efendi'nin 7 yaşındaki oğlu geldi. Kapıyı açan Muazzez'e, "Annem teyzemin işi yoksa bize varıversin diyor," dedi. Şahin de dışarı çıkıp sordu. "Ne var oğlum?" "Anamın böğrüne yine sancı geldi. Bir bakıvereceksin." Şahin de başına bir yeldirme aldı. "Şimdi gelirim," diyerek karşıya geçti. Rakım Efendi'nin hastalıklı karısı ikide bir de böyle komşuları imdadına çağırır ve sancıları birkaç dakika sonra geçince çeneye ve dedikoduya başlardı. Selahattin Bey ve evdekiler bunu bildikleri ve Şahin'denin de dönmek için acele etmeyeceğini tahmin ettikleri için bu "şimdi gelirim" sözünü duymadılar bile. Yatsıya doğru Muazzez yatakları serdi, babası beyaz entarisiyle yatağın üstüne oturarak daireden getirdiği bir gazeteyi okumaya başladı. Ayakları yorganın üstünde duruyor ve krem rengi Selanik fanilasının paçaları entarinin eteklerinden dışarıda kalarak ayak bileklerine kadar uzanıyordu. Yusuf mindere oturmuş, bir ayağını altına almış, ötekini dikerek kollarını onun üstüne dayamıştı. Gözlerini babasının başucunda titreyerek yanan lambanın ışığına dikmişti. Düşünceleri bir yerde durmayarak seneleri ve kilometreleri ileri geri dolaşıyordu. Muazzez ise odanın boyunca uzanan yüksek sedirde elinde dikişiyle uyuklamaktaydı. Hafifçe aralanan gözleri ara sıra babasına ve Yusuf'a çevriliyor fakat onlarda yatmak alametleri görmeyince tekrar kapanıyordu. Her akşam Selahattin Bey, "Hadi daha yatmayacak mısınız?" der ve bunlar ondan sonra yukarıya çıkarlardı. Yemeği yer yemez veya babaları söylemeden çekilip gitmeyi ayıp sayıyorlardı. Fakat kaymakam bir türlü elindeki gazeteyi bitirmiyor ve Muazzez oturduğu yerden yuvarlanacak gibi önüne eğiliyor, sonra birdenbire kendini toparlıyor ve korkak gözlerle etrafına bakıyordu. Bir aralık başını yavaşça sol taraftaki pencerenin kenarına dayadı ve derhal kendinden geçti. Bir müddet sonra garip sesler duyarak uyandı. Oturduğu yerde gözlerini uvarak etrafa bakındı. Gördüğü manzaradan bir şey anlayamadı. Gözleri bir anda yüz yuvarlak açılmıştı. Dehşetle "Baba!" diye bağırdı. Selahattin Bey yatağın üstünde ayakta duruyor ve sol eliyle arkasındaki duvara tutunuyordu. Sağ eliyle kalbini bastırmakta ve gözleri dışarı fırlayarak ara sıra öğürmekteydi. Yusuf da yatağa koşmuş, bir eliyle babasının koltuğunun altından yakalamış, öteki elinde bir tas vardı. Duvarda asılı duran lamba, Selahattin Bey'in arkasında kaldığı için yüzünü görmek güçtü. Yalnız nefes almak için uğraşırken tamamen açılan ağzında dişleri parlıyordu. Muazzez, "Baba!" diye bağırdıktan hemen sonra yere atladı ve Yusuf'u kolundan çekerek, "Yusuf ne oluyor, babacığım ne oluyorsun?" diye yalvarır gibi sordu. Kaymakam başını çevirip ona baktı. Yüzünü birdenbire müthiş bir ızdırap ifadesi kapladı. Konuşamıyor ve gözleri derdini anlatamayan bir çocuk çırpıntısı ile kızına koşmak istiyordu. İçleri zaman zaman parlayan ve etrafındaki cansız cansız her şeye bırakmak istemezmiş gibi sarılan bu gözlerden şimdi soluk bir renk almış olan yanaklara doğru birkaç damla yaş süzüldü. Muazzez babasının boynuna atıldı. Yusuf onu elleriyle çözdü. Gitgide daha güç nefes alan ve öğürme nöbetleri artan kaymakam eliyle kızını göğsünden uzaklaştırdı. Muazzez ağlayarak kocasına döndü. Yusuf, annemi çağıralım, babama nöbet gelince ne yapılacağını o biliyor. Selahattin Bey kaşlarını kaldırarak hayır demek isteyen bir işaret yaptı. Sonra müthiş bir gayret sarf ederek kesik sesle istemez, bu sefer çok fena, bir doktor getirin dedi. Yusuf derhal fırladı fakat kapıdan geri dönerek Muazzez sen korkmazsın değil mi dedi. Baban bir şey isterse çabuk yetiştir. Yusuf dışarıda ceketini giyerken Muazzez, babacığım, Yusuf yetiş diye bir feryat kopardı. Yusuf hemen içeri koştu. Selahattin Bey yatağa dizlerinin üstüne düşmüştü. Yine bir eliyle duvara dayanıyor ve diğer eliyle de kendisine doğru koşan Yusuf'a git diye işaret ediyordu. Yusuf tekrar geri döndü. Bu sırada babasının sesini duydu. Kaymakam hep eliyle işaret ederek çabuk diyordu. Yusuf ayakkabılarını acele giyerek dışarı çıktı. Koşarak belediye doktoruna gitti. Babasını koltuklarından tutan Muazzez ağlıyordu. Kapının kapandığını duyunca aklına bir şey gelmiş gibi telaşla başını çevirdi. Yusuf diye bağırdı. Yusuf anneme uğra, annemi yolla. Fakat koşup uzaklaşan adımların sesini duyarak eyvah işitmedi dedi. Selahattin Bey tekrar öğürmeye başladı. Yüzüne hafif bir kan geliyor ve öğürme geçer geçmez derhal kayboluyordu. Muazzez Yusuf'un bıraktığı tası uzattı fakat babası onu iterek çabuk yukarıdan Lokman ruhunu getir dedi. Muazzez sıçradı. Kapıya geldiği sırada babasının boğuk bir sesle evlatlarım dediğini duydu. Başını çevirince onun yüzü koyun yatağa serilmiş olduğunu gördü. Geri dönecekti fakat hafifçe başını kaldıran kaymakam gözleriyle gelme diyordu. Muazzez ne yapacağını şaşırmış gibi eşikte bir an durakladı. Babasının kendisine dikilen ve git diyen gözleri aynı zamanda mukavemet edilemeyecek bir şiddetle onu çekiyor, uzaklaşmasına mani oluyordu. Selahattin Bey ağzının içinde kalan kuvvetsiz bir sesle çabuk getir dedi. O zaman Muazzez deli gibi yukarı fırladı, babasıyla annesinin yatak odasındaki duvar dolabını açtı. Üzeri yeşil etiketli küçük beyaz şişeyi tanıyordu. Sinirli parmaklarla onu kavrayarak aşağı koştu. Tahta merdivenler genç kadının bir an için dokunan adımlarının şiddetiyle sallanıyor ve çatırdıyordu. Aşağı inip sokak üstündeki odanın kapısına gelince bir çığlık kopardı. Babası orada hemen önünde eşiğin yanında yüzü koyun uzanıyordu. Kollarını kapıdan gelecek birini kucaklamak ister gibi ileri uzatmıştı. Başı biraz sağ tarafa çevrilmiş ve ak saçları tahtaların üzerine serilmişti. Muazzez bu hareketsiz vücudun üzerine atılarak onu sarsmaya ve ''Babacığım, babacığım bana baksana!'' diye bağırmaya başladı. ''Babacığım bak şişeyi getirdim.'' Babasının başını eliyle biraz kaldırdı ve mantarını dişleriyle çıkardığı şişeyi onun burnuna yaklaştırdı. Bu sırada elinin üzerinde bir yaşlık hissetti. Durdu ve hayretle babasının yüzüne baktı. Selahattin Bey'in yarı açık gözlerinden yanaklarına doğru yaşlar süzülüyor ve bunlar henüz sıcaklığını kaybetmeden kızının eline damlıyordu. Biraz sonra Yusuf'la beraber gelen ihtiyar doktor hastayı yatağına naklederek dinledi, göz kapaklarını kaldırıp baktı, sonra şehadet parmağının ucuyla onları tekrar kapattı, hüzünlü bir tavırla başını sallayarak arkasına döndü, Allah bakilere ömür versin dedi. Ertesi sabah kaymakamın evinin önü mahşer gibi kalabalıktı. 10 seneye yakın bir müddet aynı yerde kalan ve hemen hemen kimseyi kendine düşman etmeyen bu adama karşı Edremit halkı son ve içten bir alaka göstermek için yığın yığın toplanmıştı. Bayram yeri caminin önüne kadar bütün duvar kenarları çömelip oturanlarla doluydu. Halk farkında olmadan bu adamla beraber başka bir şeyin de gömüldüğünü, sessiz Edremit'te senelerden beri devam eden bir sükunetin artık maziye karıştığını hissediyordu. Dünyadan elini eteğini kesmiş bir kasabanın gene dünya ile pek alakası olmayan bir kaymakamı vardı ve o şimdi burası ile bağlarını büsbütün keserek kasabayı ve halkını zamanın müthiş bir süratle dönmeye başlayan ve sarsıntıları buralara kadar gelen çarkına terk etmişti. Yusuf şaşkın ve sapsarı kapının önünde duruyordu. İçeriden gelen feryatları duydukça dişlerini sıkıyor fakat bir türlü oradan ayrılamıyordu. Hayatta bir insanı bu kadar üzecek bir hadisenin mevcut olabileceğini o zamana kadar ihtimal vermemişti. Hiçbir şeye inanamıyor ve kendini hep korkulu bir rüyada sanıyordu. Yüzü o kadar değişmişti ki o civarda bulunanlardan hiçbiri ona yaklaşmaya cesaret edemiyordu. Mutat merasimle meşgul olan ve eve girip çıkan ihtiyar Hasip Efendi'nin gözleri bir aralık ona ilişti. Derhal durdu. Kendisi ağlamıştı fakat Yusuf'un ağlamamış olması onu daha çok korkuttu. Omuzundan tutarak "Hadi evlat, git biraz dolaş," dedi. Bu Hasip Efendi sabahtan beri dört tarafa koşmaktan harap olmuştu. Bir kenarda bir dakika dinlenmek imkanı bulsa derhal gözlüğünü alnına kaldırıp ağlamaya başlıyor ve bu yaşlar aksakallarından süzülerek mintanına damlıyordu. Fakat o olmasa kaymakamın cenazesi kaldırılamayacaktı. Kadınlar yukarıda baygın bir halde yatıyor ve başlarında 4-5 komşu bekliyordu. Lif ve sabun tedarikinden müezzine haber vermeye kadar her şeye Hasip Efendi koşuyor. Bir taraftan da kadınları susturmaya uğraşıyordu. Yusuf'un Muazzez'i bile görecek hali yoktu. Asıl ondan, onunla karşı karşıya gelmekten korkuyordu. Kaybettikleri şeyin büyüklüğünü, o zaman daha çok anlayacaklarını ve buna tahammül edemeyeceklerini sanıyordu. Zaten mahallenin birçok kadınlarının arasında Muazzez'le karşı karşıya gelmek manasız ve üzücü bir şeydi. İki ayak taş merdiveni inerek sola kıvrıldı. Kenarda dizilip gözleriyle kendini takip eden birçok insanın önünden geçerek meydandaki caminin yanına kadar geldi. Daha gitmek, belki de şehrin dışına çıkmak istiyordu. Birdenbire durdu. Başını kaldırarak yukarıya, minarenin şerefesine baktı. Oradan bütün kasabaya dalga dalga yayılan bir ses Yusuf'u olduğu yere mıhladı. Sarı hafız en yakıcı sesiyle sala veriyordu. Yusuf'un camiyle, namazla, din ve imanla pek alışverişi yoktu. Hele babası Şahinde'nin tabiriyle kızıl gavurdu. Fakat minareden kopup bütün o meydanlardaki insanların yüreklerine bir kanca gibi takılan bu feryat onu kendinden geçirdi. Bu sesle dinin bir alakası yoktu. Böyle olmasa sarı hafız da pek dini bütün olmadığını bildiği ve camide ancak bayramdan bayrama gördüğü Salahattin Bey için bu kadar candan haykıramazdı. Burada Allah filan da yoktu. Ölen bir insana, ölümü bütün dehşetiyle duyan bir insanın hitabı vardı. Ara sıra yeisle incelip titreyen, bazen tevekkül ve teslimiyetle ağırlaşan ve pesleşen bu seslerin, şimdi evinin bahçesinde dimdik uzanan kaymakam muhakkak işitiyor ve anlıyordu. Yusuf bundan emindi. İhtimal cevap da veriyor ve sarı hafız bunun için ara sıra böyle daha ateşli, daha manalı haykırıyordu. Yusuf yanı başındaki kavak ağacının kütüğüne dayandı. Her tarafı titriyor ve şu anda ölüm karşısında ürperen bütün dirilerin tercümanı olan sarı hafıza, bahçedeki ölü arasında cereyan eden mükalemeyi dinleyerek dehşete düşüyordu. Yusuf bazı sabahlar erken kalkınca gene sarı hafızın sala verdiğini ve ezan okuduğunu duymuştu. Fakat bunlar onun üzerinde güzel bir sesin yapacağı tesirden başka bir intiba bırakmamışlardı. Halbuki şimdi dinlediği şey büsbütün başkaydı. Burada sesin hiç rolü yoktu. Burada mühim olan ifade edilen şeylerdi ve bunlar insanı yerlere kapanıp yüzünü topraklara gömerek düşünmeye sürükleyecek kadar büyük, umumi ve bilhassa insancaydı. Bir müddet sonra etrafındakilerin yerlerinden kalktıklarını, camiye doğru yürüdüklerini gören Yusuf doğruldu. Cenaze namazına iştirak etti, sessiz bir kafilenin içinde ve başı önünde mezarlığa kadar gitti. Fakat o gün ve ondan sonra günlerce hep o rüya hali devam etti. İlk zamanlar Yusuf'tan teselli bekleyen Muazzez birkaç gün sonra onun halinden korkmaya başladı. "Kendini topla Yusuf, sen böyle yaparsan bizim halimiz ne olur?" dedi. O zaman Yusuf, Muazzez'in farkında olmadan yaptığı bu ihtarın manasını düşünmeye başladı. Artık hayatta tek başınaydı. Daha doğrusu tek başına ayakta durmaya ve kendinden başka iki kişiyi de tutmaya mecburdu. Dayanacak kimsesi yoktu. Artık hayatımı nasıl bir düzene koymalıyım yahut bu işler benim işim mi değil mi diye düşünemezdi. Hayatının iç ve dış şeklini bundan sonra tesadüfler, icaplar tanzip edecekti. Belki bundan evvel de böyleydi. Fakat o içinde istediğim gün hayatımı değiştirebilirim diye bir kanaat beslemiş ve bu ona cesaret ve emniyet vermişti. Şimdi bu emniyetin birdenbire uçup gittiğini, önünde ne olacağını bilmediği günlerin bir uçurum gibi uzanıp esnediğini görüyor, teslimiyetle başını eğiyordu. Fakat kafasının bir köşesinde hala bu baş eğmenin muvaffak olduğuna, bir gün kendi istediği gibi hareket etmek imkanlarının tekrar doğacağına dair bir ümit yaşıyordu. Babasının ölümünden birkaç gün sonra tekrar gidip gelmeye başladığı tozlu odanın kendisi için son ve daimi bir sığınak olduğuna inanmaktan onu alıkoyan işte bu müphem ümitti. 3 hafta kadar hiçbir şey değişmedi. Yusuf hayatın bu kadar ezici günleri olduğunu gördükçe daha ileriyi düşünmekten vazgeçiyor ve kafasını bomboş bırakabilmek için çabalıyordu. Akşamları eve gelip yıkandıktan sonra sokak üstündeki odaya oturuyor, Muazzez'in sofra hazırlamasına bakıyordu. Birdenbire bütün canlılığını, bütün neşesini kaybeden genç kadın kocasıyla göz göze gelmek istemiyordu. Çünkü bakışları ne zaman karşılaşsa ilk akıllarına gelen şey müşterek felaketleri oluyor ve ikisinin de gözleri yaşarıyordu. Başı daima çatkılı ve gözleri daima kızarmış olan Şahin de sofraya gelip birkaç yudum alır, sonra bahçe tarafındaki odasına geçerek mindere uzanır ve "of aman" diye inlemeye başlardı. Hakikaten harap ve perişan bir haldeydi. Günde en aşağı 3-4 komşuya gidiyor, Muazzez'den dinlediği ölüm tasvirini ilaveler yaparak eve her gelen misafire ve her gittiği komşuya birer kere anlatıyor, sonra onların da iştirakiyle sesli sesli ağlamaya başlıyordu. Mamafi bu arada adetti. Evinden ölü çıkan her kadın bu merasime riayete kendini mecbur görürdü. Komşular da bu işe pek dikkatliydiler. Acılının ağlamaktaki en ufak kusurunu bile gözden kaçırmazlar ve mateme fiilen iştirakte hiçbir zaman tekasül göstermezlerdi. Bunun için yorgun argın ve geç vakit eve dönen ve komşuların yaptığı ikramlar sayesinde canı hiçbir şey yemek istemeyen Şahin de felaketine layık bir iştahsızlık ve perişanlık ile çocuklarına bir vefakarlık misali vermekteydi. Muazzez Yusuf'u fazla üzmemek için kendine hakim olmaya çalışıyor ve şimdi birçok huylarını babasına benzetmeye başladığı kocasına daha çok sarılıyordu. Gündüzleri o ve annesi evde yokken biraz içini boşaltabiliyor. Babasının bir bohça içinde yüke kaldıran elbiselerini ortaya çıkararak onları kokluyor ve gözyaşlarıyla ıslatıyordu. Akşam üzerleri yalnız başına evde otururken, sokaktan her geçenin ayak sesiyle yerinden hoplar, kapının çalınmasını ve soluk yüzüyle babasının içeri girmesini beklerdi. İnanamıyordu. Onun bir daha kapıyı hiç çalmayacağına, tulumbada Muazzez'e su çektirip yıkanmayacağına, uzun entarisi ve beyaz saçlarıyla bu evin içinde bir daha dolaşmayacağına inanamıyordu. Bir gün yine gelmesi lazım, muhakkak lazımdı. Fakat kapı sahiden çalınıp Yusuf içeri girince kalbi hem sükutu hayal hem bir sevinçle burkuluyor, yüzü ağlamakla gülmek arasında bir ifade alıyordu. Birbirlerini pek güzel anlıyorlar ve Şahin de içeride inlerken babalarından bahsetmeyi ve onun için gözyaşı dökmeyi istemiyorlardı. Buna rağmen her ikisinin de gözleri karşı mindere, Salahattin Bey'in her akşam yemekten sonra oturup eski kitapları karıştırdığı köşeye gidince, ikisi de başlarını önlerine eğerek dakikalarca susuyorlardı. Meğer kendisine 46 yaşında ihtiyarlamış gözüyle bakılan hasta Salahattin Bey, bu evi ne kadar çok dolduruyormuş. 4 odalı ahşap bina sanki birdenbire tamamen boşalıvermişti. Gelininin yanından hala dönmeyen ve döneceği de benzemeyen Rumelili hizmetçi de olmadığı için 3 kişiden ibaret kalan bu aile sanki bir odanın ancak bir köşesini işgal ediyor ve diğer taraflar bomboş, hayır, ölünün hayaliyle dolu olarak duruyordu. Şahin de kavga etmediği zamanlar konuşmazdı. Muazzez lafa karışmaya korkar ve Yusuf daima susardı. Bu evde konuşan, şaka yapan, soran, hatta fırsat düştükçe 3-4 kelime ile de olsa anlatan ve havadis veren hep Salahattin Bey'di. O gittikten sonra ev halkını, uzun zaman bir değirmende bulunan insanlara, çarklar birdenbire durunca gelen bir şaşkınlık sarmıştı. Kulaklarında hala uğultular devam ediyordu. Yusuf ve Muazzez gibi iki insanın uzun zaman bu teessürlerden kendilerini kurtarmamaları beklenirdi. Fakat evvelce de söylediğimiz gibi hadiseler birbirini çok çabuk kovaladı ve zihinleri uzun zaman bir nokta üzerinde kalmaktan men etti. Salahattin Bey'in ölümünden sonra kaymakamlık işlerine 15 gün kadar en kıdemli memur olan tapu müdürü vekalet etti. Sonra İzzet Bey isminde oldukça genç bir kaymakam geldi. Başlar başlamaz ilk işi evvela şehrin ileri gelenlerini hükümete çağırıp onlarla konuşmak, kendileriyle işbirliği etmek oldu. Bu toplantıda söylediği sözlere nazaran memleket çok mühim anlar yaşamaktaydı. Yarın öbür gün düşman zırhlılarının Edremit körfezine girmesi ve belki de kasabayı bombardıman etmesi mümkündü. Ne çetin bir devirde yaşadıklarını anlamak için Edremitliler bu dakikayı beklememeli, şimdiden gözlerini açıp hükümetle el birliği etmeliydiler. Ve daha birçok şeyler. Toplantıya çağrılanlar arasında memleket eşrafı da vardı. Zaten yeni kaymakam sözlerini asıl onlara tevcih etmişti. Kendini diğer memurların hepsinden büyük gördüğü için konuşurken hatta ceza reisiyle müftünün ve kadının yüzüne bile bakmamıştı. Herhalde bu harp vaziyetinde bir mülkiye amirinin geniş selahiyetini onlara hissettirmek niyetindeydi. Geldiğinin ikinci gecesi Çınarlıhan'daki odasında eşraftan birkaç kişiyle oturup kafayı çektiği kasabaya yayılınca diğer tecrübeli memurlar, "Tamam, Edremit'e malın gözünü göndermişler, yükünü tutmadan gitmez," diye söylendiler. Fakat İzzet Bey yükünü tutacağı da pek benzemiyordu. Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü. Küçük kasabanın şimdilik en mühim işini yeni kaymakamlarıyla meşgul olmak teşkil ettiği için onun günlük hayatı, en küçük teferruat bile unutulmamak şartıyla kulaktan kulağa anlatılıyor, türlü türlü tefsirlere uğruyordu. Yusuf yeni kaymakamı daha ilk geldiği günlerde gördü. odasındaki tahta masanın başında oturuyor, kamış kalemlerden biriyle oynuyordu. Birdenbire kapı açıldı, evvela sarışın bir baş, sonra sıska bir vücut içeri girdi. İzzet Bey'in kirli sarı saçları, biraz daha koyu bıyıkları ve kaşları vardı. 35 sularında görünüyordu. Donuk mavi gözlerini süratle etrafında gezdiriyor ve sözünü müteakkip sanki izah ediyormuş gibi uzun ve zayıf kollarıyla işaretler yapıyordu. Odadakilerin her birine adlarını sordu, sonra Yusuf'un masasına gelip ellerini dayadı. "Sen ne iş yaparsın?" dedi. "Katiplik yaparım efendim." "Canım, vazifeni değil, yaptığın işi soruyorum." "Ne iş verirlerse onu yaparım," dedi. Kaymakamın yanında ve elleri bağlı olarak gezen bir memur izahat verdi. "Merhum Salahattin Bey'in damadıdır efendim." İzzet Bey başını çevirerek manalı bir tavırla, "Bu o mu?" dedi. "Evet efendim." Yusuf masanın başında ayakta duruyor ve gözlerini kaymakamın ellerinden ayıramıyordu. Sarı tüylü ve iri kemikli parmaklarının tırnakları kısa, yassı ve önü doğru kıvrıktı. Ömründe bu kadar çirkin el görmeyen Yusuf, hayretle onların hareketlerini takip ediyordu. Kaymakam sual sorarken bir elini kaldırıp işaretler yapıyor, öbür elinin parmakları ile de masayı tıkırdatıyordu. Dilinde biraz Rumeli şivesi vardı fakat bunu belli etmemeye çalışıyordu. Yusuf da evvela fark etmemişti. Fakat kulağı evdeki hizmetçinin sözleriyle dolu olduğu için kaymakam "Bu midir o?" deyince derhal anladı. Yeni kaymakam gözlerini odanın duvarlarında gezdirdikten, kenarda dayalı duran birkaç büyük ve eski deftere şöyle baktıktan sonra "Haydi bakalım oturun yerlerinize" diyerek çıktı gitti. Kaymakamın bu ziyareti Yusuf üzerinde hiç hoş olmayan bir tesir bırakmıştı. Onun baktığı yeri kirletiyormuş hissini veren yapışkan mavi gözleri ve masanın üzerine yerleşip bir müddet orada kımıldayan korkunç derecede çirkin elleri bir türlü zihninden çıkmıyordu. "Ne kadar küstahça, ne kadar istihfafla soruyordu. Adın nedir yahut ne iş yapıyorsun?" derken sanki dudaklarının arasından "Sen de adam mısın?" diyen ikinci bir cümle sessizce dökülüyor ve muhatabının dimağına varıyordu. İhtiyar Hasip Efendi ve Nuri Efendilere karşı merhametle karışık görünen bu istihfaf ifadesi Yusuf'a gelince daha keskinleşmişti. Hele gözü Yusuf'un kalem tutan baş parmaksı sağ eline ilişince bu kadar komik bir manzaraya tahammül edilemeyeceğini belli eden bir gülüşle yüzü yayılmış, sarı fakat muntazam dişleri meydana çıkmıştı. Yusuf, İzzet Bey'in kendisi hakkında "Bu mudur o?" demesinden de kuşkulanmıştı. Demek bu herife kendisinden bahsedilmişti. Neden acaba? Sonra kim bahsetmişti? Yusuf bunları düşünürken burada eski kaymakamın oğlu veya damadı sıfatıyla ne kadar münasebetsiz bir vaziyette olduğunu hissetti. Babası sağken bile memurların manalı fakat çekingen tavırlarından sinirlendiği halde şimdi onların sarih bir ehemmiyet vermeyiş ve küçük görüş halini alan hatta bazen alay etmek derecesine varan muamelelerine tahammül etmeye mecbur kalıyordu. Hasip Efendi bir aralık başını Yusuf'a çevirerek "Ne düşünüyorsun evlat?" dedi. "Hiç bey baba." "Beğendin mi bu adamı?" Yusuf omuzlarını silkti. Bunu menfi bir cevap telakki eden Hasip Efendi esefle başını sallayarak "Benim de gözüm tutmadı." dedi. Nuri Efendi bulunduğu köşeden gene o asık suratıyla mütemadiyen mırıldandığı duaları keserek lafa karıştı. "Her akşam beylerden biriyle içiyormuş," dedi. Hasip Efendi cevap verdi. "Merhumun bu herifle karşı karşıya oturup eğlenmesine imkan var mıydı?" Kimsenin aklına bir fenalık gelmeyeceğini bildiği halde bir eşraf davetine bile gitmezdi. Hem de 10 sene burada oturup kendini tanıttığı, herkesin de ne mal olduğunu öğrendiği halde. Bir müddet durdu, sonra tekrar başladı. "Daha geleli 3 gün olmadı. Nereden de tanışıp işrete başlarlar? Kendini kurnaz zannediyor ama 3 günde kafese girer. Biz Salahattin Bey'den evvel buna benzer kaymakamlar gördük. Bu kasabada benden akıllısı yoktur diye dolaplar çevirmeye kalktılar da defolup giderlerken halk arkalarından teneke çaldı. Bilmem ama bunun da sonu odur. Nuri Efendi gene okumayı keserek, Yusuf Efendi oğlum dedi. Dün akşam Hilmi Bey ile beraber içmişler. Evvela Çınarlıhan'da bir sofra kurdurmuşlar, sonra Hilmi Bey'in evine gitmişler. Yusuf bir an düşündü, ne çıkar bundan dedi. Fakat birdenbire aklına kaymakama kendisinden bahsedenin Hilmi Bey olması ihtimali geldi. Acaba bu herifler benden daha ne isteyecekler diye söylendi. Nuri Efendi'ye daha sormak, bir şeyler konuşmak istiyordu. Bugün nedense her zamanki gibi sessizce oturamayacaktı, fena halde sıkılıyordu. Fakat o sırada her iki ihtiyar çoraplarını çıkarıp ayaklarına nalın giymişler ve teneke ibrikleriyle abdest almaya gitmişlerdi. Bir müddet sonra Hasip Efendi önde, Nuri Efendi arkada döndüler. Dualar mırıldanarak kurulandılar ve odanın ortasına serdikleri eski seccadenin üzerine yan yana namaza durdular. Yusuf akşamı zor etti. Daireden çıktıktan sonra hızlı adımlarla evin yolunu tuttu. Yukarı çarşıdan geçerken avukat Hulusi Bey yazıhanesinin penceresinden başını uzatıp onu çağırdı. Yusuf babasının ölümünden beri Hulusi Bey'i görmemiş, cenaze günü ise ancak 1-2 kelime konuşmuştu. O zaman Hulusi Bey, oğlum babanla aramızdaki hukuku bilirsin, bir derdin, bir ihtiyacın olursa hemen bana gel demişti. Fakat Yusuf o sırada bir şey dinleyip anlayacak halde olmadığı için Hulusi Bey'in o sözlerini ancak şimdi hatırlıyordu. Küçük ve basık yazıhaneye girdi. Burası alelade bir dükkandı. Yalnız içerisi beyaz badana edilmiş ve birkaç kanepe koltukla döşenmişti. Yerde güzelce bir halı, kenarda avukatın önünde geniş ve üzeri deri kağıtlar, kahverengi zarflarla dolu bir masa duruyordu. Duvarlara güzel hatlarla yazılmış birçok levhalar asılmıştı. Hulusi Bey'in tepesindeki büyücek levhada usta bir sülüs ile yazılmış, ay nedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim ibaresi vardı. Onun biraz solunda, dükkanın içine doğru yan yana asılmış duran daha küçükçe levhalarda, bir işte kasıt ne ise hüküm ona göredir. Şek ile yakin zail olmaz. Zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur gibi mecelleden alınmış cümleler vardı. Hulusi Bey'in tam karşısında bir ihtar gibi fevkalade güzel bir talik ile yazılmış, Gariki bahri isyanım dahilek ya Resulullah levhası duruyordu. Hulusi Bey Yusuf'u içeri çağırdıktan sonra iskemlesini biraz kenara, üzerinde düstur ve mecelle ciltleri bulunan bir rafa doğru çekti. Yusuf'a da karşısındaki kanepeyi gösterdi, sonra havadan bahseder gibi sordu. Oğlum hiç uğramıyorsun, nasılsın bakalım? İyiyim efendim. Hanım kızım nasıl? İyiler efendim. Bir kahve içersin değil mi? Teşekkür ederim efendim, hacet yok. Olmaz, ne demek? Bir kahve içmeden gidilir mi? Sonra dışarıya doğru seslenerek karşı sıradaki kahveciye bize 2 şekerli getir dedi. Yusuf etrafına bakmıyordu. Hulusi Bey'in masasının ayakları tornalanmıştı ve yukarıdan aşağı doğru inceliyordu. Yusuf bir gözünü hafif kapayarak bu ayaklardaki torna halkalarını seyrediyor ve bir taraftan da Hulusi Bey'in kendisini buraya neden çağırdığını merak ediyordu. İçinde buradan bir an evvel çıkıp eve gitmek ihtiyacı vardı. Kahveler geldikten sonra avukat sordu. Yusuf Efendi evladım, Edremit'te yerleşip kalmak niyetinde misiniz? Yusuf hiç beklemediği bu sual karşısında bir müddet durakladı, sonra bilmem ki dedi. Sahiden de bilmiyordu. Bu sualin cevabını verebilmek için aylardan beri kafasının içinde dolaşıp duran birçok diğer suallerin halledilmesi lazımdı. hayatının ne şekil alacağını bilmeden ve bu hususta bir karar vermeden karşısındakine ne söyleyebilirdi? Bir kere daha mırıldandı. Bilmem. Hulusi Bey biraz düşündü. Burada sizin ne malınız var dedi. 50 ağaç zeytinimiz, 10 dönüm kadar tarlamız var. Sizi geçindirmez. Sonra bunlarla uğraşacak adam lazım. Sen halbuki artık boş değilsin. Bir müddet sustular. Hulusi Bey tekrar sordu. Annenizin kimsesi yok mu? Yok. Anası öleli çok oluyor. Babası da 3 sene evvel ölmüştü galiba. Nazilli de reji memuru idi. Bir şey bırakmamış. Senin kimsen yok mu? Yusuf gözlerini karşısındakinin yüzüne dikerek uzun müddet baktı. Bir şey düşünmüyor, sadece kafasının içinden birdenbire hızla geçmeye başlayan bir hatıralar şeridinin durmasını bekliyordu. Nihayet yavaşça, benim de kimsem yok dedi. O zaman Hulusi Bey çaresiz bir vaziyette kalmış gibi iki elini açarak, öyleyse yapacak bir şey yok dedi. Burada kalacaksınız. Fakat beni dinle evladım. Her şeyi açıkça konuşalım. Siz benim canım kadar sevdiğim bir arkadaşımın yadigarısınız. Sözlerime gücenme. Bir kere artık babanızın sağ olmadığını unutmayın. Bu lafımın sana bir ilişiği yok. Daha ziyade Valide Hanım için söylüyorum. Ne diye saklamalı? Siz artık fakir bir aile sayılırsınız. Kendi aleminizde yaşamalısınız. Sonra bilirsin ki bu kasabada herkes senin dostun değildir. Başından türlü işler geçti. Onun için de tetik ol. Bulunduğun işe dört el ile sarıl. Şimdi karışık zamanlar. Kendi kendine bir iş yapamazsın. Ticarete atılayım desen hem sermaye ister hem tehlikeli iş. Bak iki haftadır pazarcıları eşkıyalar soyuyor. At araba alsan yarın hükümet bir emin verir. Askeri için zapt ederler, eline de bir senet verirler, ezip suyunu içersin. Yeni kaymakamın gözü sendedir. Hiç kimse kendinden evvelkinin adamlarını yerinde bırakmak istemez. Hatta 3-4 gündür ne diye sana bir şey olmadı diye hayret ediyorum. Çünkü henüz daireye mülazım olarak devam ediyorsun. Çıkarmak kolaydır. Fakat kim bilir, belki vicdanlı bir adamdır. Ben daha görmedim. Hakkında söylenenler pek iyi değil ama doğrusu ancak Allah'a malumdur. Bak, en mühim şeyi unutuyordum. Senin Şakir'le ve Hilmi Bey'le aranda bir geçmiş vardır. Bunu da unut. Dayanacak kimsen yok. İçinde onlara karşı en küçük bir düşmanlık sakladığını fark ederlerse seni ezerler. Yeni kaymakam ile de hemen arayı doğrultmuşlar. Doğrultmasalar bile paraları var efendim. Paraya karşı kimin gücü yeter ki? Yusuf ses çıkarmadan dinledi. Hulusi Bey'in onu buraya çağırışının sebebi herhalde yalnız bu nasihatleri vermek değildi. Yusuf onun evvela başka bir şey söylemeye hazırlandığını sezmişti. Fakat Edremit'i bırakıp gitmelerine imkan olmadığını söyleyince Hulusi Bey fikrini değiştirmiş, sözü başka taraftan açmıştı. Yusuf bunu pek güzel hissediyor ve dayanılmaz bir tecessüsle Hulusi Bey'den asıl söylemeye hazırlandığı şeyi sormak istiyordu. Fakat buna cesaret edemedi. Daha doğrusu bu arzusunu ifade edecek kelimeler bulmaya ve cümleler tertip etmeye muktedir olamadı. Sen başka bir şey söyleyecektin, haydi onu da deyiver demek olmazdı. Başka yollardan yürümeliydi fakat böyle ustalıklı sözleri Yusuf zihninin sükunetle çalıştığı zamanlarda bile yapamazdı. Halbuki şimdi mütemadi bir ihtimal ve sual zinciri kafasının içinde uğultular yaparak dolaşmaktaydı. Yavaşça doğruldu, avukatın elini öptükten sonra "Sözünüzden çıkmam Hulusi Bey amca" diyerek ayrıldı. Ertesi sabah Yusuf daireye gider gitmez bir odacı "Yusuf Efendi, sizi Kaymakam Bey istedi." dedi. Genç adam odasına girince Hasip Efendi ona doğru koşarak "Evladım, bu herif seni arattı, pek meraktayız. Çabuk gir çık da bize de haber ver. İnşallah mel'unun fena bir niyeti yoktur." dedi. Yusuf'a bir fenalık yapılması ihtimali bile bu iki ihtiyarın kafalarında kaymakamın aleyhinde toplanmaya başlayan şüphelerin kuvvetlenip kanaat haline gelmesine ve adamın kısaca mel'un diye adlandırılmasına kifayet etmişti. Yusuf elindeki öğle yemeği çıkınını masanın üstüne bıraktı, önünü ilikleyip yanı başındaki odaya gitti. Kaymakam bir müddet masanın üzerindeki kağıtlarla meşgul olarak onun girdiğini fark etmemiş göründü. Sonra yavaşça başını kaldırarak "Sen misin?" dedi. Tekrar birkaç kağıdı okuyup imzaladı ve bazı yerlerini değiştirdi. Belki 10 dakika daha Yusuf'u bekletti ve birdenbire yerinden kalkarak ona doğru yürüdü. Yüzü hayır hah bir tebessümle gerilmişti. Yusuf bu tebessümden memnun olacağı yerde korktu, hatta biraz da tiksindi. Bu insan başkasına, hatta bir iyilik yapacak olsa bile bunu böyle bir tebessümle evvelden haber vermeye hiç lüzum yoktu. Halbuki Yusuf, karşısındakinin kendisine ara sıra fırlattığı kaçak ve ani bakışlardan asla iyi manalar çıkaramıyordu. Öteki kaşlarını kaldırıp mühim bir nutka başlıyormuş gibi, "Bak evladım," dedi, "sen benim merhum selefimin damadısın. Pederin merhuma gıyabi hürmetlerin vardır, emin ol. Seni de onun devlete bir emaneti sayarım. Baktım, tetkik ettim, bu katiplik işi sana göre değil." Yusuf'un bu sözleri anlayıp kafasına yerleşmesini bekliyormuş gibi birkaç saniye sustu. Yusuf içinden, "Ulan bizi kapı dışarı edeceksin, lafı ne diye uzatıyorsun?" dedi. Kaymakam tekrar söze başladı. "Bak oğlum, sağ elinde bir parmak noksan, geçmiş olsun. Fakat bu vaziyette ne kadar çalışsan güzel bir yazı sahibi olamazsın. Eh, senin memuriyetinde de adamı gösteren yazıdır. Bu tasarrufa giden bir tahrirat evvela onun gözünü yazısı ile kamaştırmalıdır. Neyse, duyduğuma göre sen biraz da serbest tabiatlı imişsin. Ben sana tam gönlüne göre bir iş buldum." Kaymakam tekrar durdu. Karşısındakinin merakla sözün arkasını beklediğini görüyor ve memnun bir gülüşle ona bakıyordum. "Anladın mı evladım? Tam sana göre bir iş. Sen hemen 5-10 kuruş tedarik edersin, elbet birkaç paranız vardır. Güzel bir at satın alırsın, ben seni tahsildar yapacağım, süvari tahsildarı. Mal müdürüyle konuştum, buradaki maaşını vererek seni oraya geçireceğiz. Ayrıca hayvanın için yem parası da vereceğiz. Köylerden devletin alacağını, vergisini tahsil edeceksin. Fevkalade iş, öyle değil mi? Odada oturup sıkılmak yok. At üstünde köyleri gez. Hem para da arttırırsın." Yusuf biraz şaşkın bir tavırla başını sallıyordu. Kaymakam sözünü bitirince, "Siz nasıl buyurursanız öyle olsun," dedi. Kaymakam elini Yusuf'un omuzuna koyarak, "Eski kaymakam babandı. Ben de ağabeyin sayılırım. Bir derdin olursa bana gel. Haydi bakalım, odana git de emrini bekle," dedi. Yusuf çıktı. Kafası karmakarışıktı. Bu adamın kendisine bir fenalık yapacağını düşünerek içeri girmiş, içeride bu kanaati büsbütün kuvvetlenmişti. Halbuki teklif edilen iş hiç de fena değildi. Ne tarafından düşünülürse düşünülsün, tahsildarlık herhalde bu Allah'ın belası tahrirat katipliğine tercih edilirdi. Odada kendisini bekleyen Hasip Efendi ile Nuri Efendi'ye meseleyi anlattı. Onlar da bunda bir fenalık görmediler. Sadece belki herif seni civarında bulundurmak istemiyor. Ne kadar olsa biraz tuhaf kaçacak. Fakat bulduğu işi de hiç fena değil. Gençsin, dayanıklısın. Karda kışta köyleri dolaşmak biraz güçtür ama sana koymaz. Allah hayırlısı neyse öyle yapsın," dediler. Nuri Efendi, "Bu kaymakam sütü temiz bir insana benzemez ama bu sefer bir iyi tarafına rast geldi herhalde," diyerek başını salladı. Yusuf eve dönerken avukat Hulusi Bey'e uğradı ve kaymakamın kendisine söylediği şeyleri anlattı. Hulusi Bey'in bu havadisten memnun olacağını tahmin etmişti. Halbuki o sadece düşünceli düşünceli başını salladı. Tıpkı Hasif ve Nuri Efendiler gibi, "İnşallah hakkında hayırlısı budur," dedi. Yusuf yemekten sonra Muazzez'e yeni vazifesini söylediği zaman genç kadının ilk sözü, mahzun bir tavırla başını yana eğip dudaklarını büzerek, "İyi ama Yusuf, sen köylere gidip günlerce kalırsan ben burada ne yaparım?" demek oldu. O zaman Yusuf'un da çehresi değişti. Birdenbire düşünceli bir hal aldı. Bu cihet onun da aklına gelmemişti. Şimdi buna hayret ediyordu. Nasıl olmuş da bunu hiç düşünmemişti? Birdenbire aklına babasının bir lafı geldi. Kızılbaş köyünde Yusuf Ayvalık'ta arabacılık yapmaktan bahsederken, "Selahattin Bey, sen çalışmaya gidersen karın ne yapar?" demişti. İşte şimdi Yusuf çalışmaya gidecek ve karısı yalnız kalacaktı. Acı acı gülerek, "Keşke yalnız kalsa," diye mırıldandı. Köylere gidip belki de haftalarca evden uzaklaşınca karısı Şahinde ile beraber kalacaktı. Bunun Muazzez için yalnızlıktan bile feci olduğunu Yusuf gayet iyi anlıyordu. Muazzez yavaş bir sesle, "Yusufcuğum," dedi, "artık keyfimizin istediğini yapamayacağımızı biliyorum. Fakat senden böyle ikide bir de ayrılıvermek de hoş değil. Sen de bilirsin, annem beni rahat bırakmayacak, hiç sevmediğim insanlara beni zorla götürecek, evi onlarla dolduracak. Sen kendisine bir şey söyleme, nasıl olsa o bildiğini okur, bari evde dırıltı olmasın.